31. ayrım, sayfa 301, 26. bölüm. Pierre'e Milano'ya geleceğimi söylemiştim. Ama ertesi gün öğleden sonra Yeşilköy'den İtalya'ya uçarken hala kafam karışıktı. Soruşturmanın en sıcak anında olayları kendi kaderine bırakıp gerçekleşmesi kuşkulu bir ortaklık için binlerce kilometre uçmak içime pek sinmiyordu. Öte yandan bu ortaklığı gerçekleştirmek Asya'nın güçlenmesi için zorunluydu. Hem yapmayı ertelediğim bazı önemli işler vardı. Onları da yapmam gerekiyordu. Yine de hayıflanmadan edemiyordum. Keşke bu geziyi soruşturma başlamadan önce yapabilseydim. Neyse, olan olmuştu. Dert etmenin bir anlamı yoktu. Uçağımız havalanırken, üstelik bu çabamın sonuçsuz kalacağını bile bile Beyoğlu'nu görmek için küçük pencereden bakmaktan kendimi alamadım. Ama bırakın Beyoğlu'nu, kül rengi bulutlardan boşalan sicim gibi yağmurun arasından iki tellinin her biri birer zevksizlik örneği olan binalarını görmek bile mümkün değildi. Sıkıntıyla iç geçirdiğimi gören, bunu da uçak korkusuna bağlayan yanımdaki yaşlı hanım bana naneli bir bonbon şekeri uzattı. Ağzıma atmalıymışım, iyi gelirmiş. Onunla tartışmamak için isteğini yerine getirdim. Uçağımız yağmur yüklü bulutları delip gökyüzünün güneşli ferahlığına ulaştığında bile kaygılarımdan tümüyle kurtulamamıştım. Ben böyleydim işte. Ne kadar tehlikeli olursa olsun olayların içindeyken sakinliğimi korurdum. Fakat sürecin dışına düşünce, bir anlamda denetimi yitirince sanki her an kötü bir gelişme olacak, işler sarpa saracakmış gibi hisseder, endişe duymaktan kendimi alamazdım. Oysa ben olmadan da yaşam kendi mecrasında akıp gider, dünya dönmeye devam ederdi. Böyle olduğunu bilirdim de benim bile çok iyi tanımadığım derinlerdeki benliğime bunu anlatmak mümkün olmazdı. Kaygılarım Milano'da Pierre beni karşılayıncaya kadar sürdü. Milano'da tıpkı İstanbul gibi karanlık ve yağmurluydu. Sarı saçları, açık mavi gözleri, yapılı bedeniyle bir Fransızdan çok Alman'ı andıran Pierre'in havaalanının insana yalnızlığını çağrıştıran renksiz salonundaki sıcak gülümseyişini görünce içim ısınır gibi oldu. İtalyanlarla görüşmemiz ertesi gündü. Pierre, Po Ovası'nın ortasına kurulu bu tarihi kentin en güzel otellerinden birinde yer ayırtmıştı bize. O da ilk kez geliyordu Milano'ya. Mimarlık okuduğumu bildiğinden sanki tatile gelmişiz gibi Avrupa'nın üçüncü büyük katedrali olan Milano Katedrali'ni gezmekten, dünyanın en ünlü opera binalarından La Scala'ya gitmekten, Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği tablosunu görmemiz gerektiğinden söz ediyordu. Kafam rahat olsa Pierre'in önerilerini memnuniyetle kabul ederdim. Milano Katedrali'ni gezmek, La Scala'da opera izlemek, Vinci'nin resminin orijinalini görmek her kula nasip olacak güzelliklerden değildi. Ancak şu anda beni ilgilendiren Milano'nun binalarından çok içinde yaşayan insanlarıydı. Özellikle de iş yapacağımız tekstil patronları. Pierre'e onları sordum. Bence o iş tamam dedi. Kendinden emin bir tavırla. Konuşunca sen de anlayacaksın. Adamlar çok niyetli. Asya'ya ait bilançolardan fabrikayı, mağazaları, ürünleri tanıtan dokümenter filme kadar bütün belgeleri verdim. Hiç zaman kaybetmeden incelemişler. Çok olumlu düşünüyorlar. Bak göreceksin, yarın değilse öbür gün bağlarız işi. Tabii öbür gün bağlayamadık işi. Adamların benimle ortaklık yapmakta kararlı oldukları doğruydu da bu iş öyle kolayca çözülecek gibi değildi. Çünkü adamlar en küçük ayrıntı üzerinde bile saatlerce konuşuyorlardı. Tam 3 gün süren konuşmaların ardından anlaşma metnini hazırlayacak düzeye geldik. Ancak hazırlanan metin imzalanamadı. Çünkü müstakbel ortağımız olan şirketin yönetim kurulu başkanı Büyük Baba kalp spazmı geçirmişti. Onun iyileşmesi beklenecekti. İtalyanlar yanımızda yokken ya Büyük Baba ölürse diye kuşkularımı açtım Pierre'e. Fransızın bir güneşi andıran yüzü kararır gibi oldu. İşte orasını bilmiyorum dedi. Ama Büyük Baba ölmedi. Ancak belgeleri imzalaması için sağlığına kavuşması gerekiyordu. Bu da 15 günden önce olmazdı. Yeniden Milano'ya gelmemek için o zaman sizleri İstanbul'a bekliyoruz dedim. Ben sizin güzel Milano'nuzu gördüm. Buyurun siz de benim yaşadığım kenti görün. Hem nasıl olsa sık sık gelip gideceksiniz, ayağınız alışsın. Adamların gözleri ışıdı ama hemen karar vermediler. Önerimiz üzerine düşüneceklerini söylediler. Otele dönerken Pierre anlaşma metnini Er ve Şarti ile bir tartışsak dedim. Bir hukukçuyla konuşmakta yarar var. Er ve Şarti bizim ticari işlere bakan avukatımızdı. Ben de sana aynı şeyi önerecektim. Sen de benimle birlikte Paris'e gel. Er ve Şarti ile yüz yüze görüşelim. Uzun sürmez değil mi diye sordum. Sadece bir gün. Bu gece Paris'e ineriz. Yarın Er ve Şarti ile görüşürüz. Öğleden sonra da ya akşam ne zaman uçak bulursan İstanbul'a dönersin. İstanbul'dan bir gün daha uzak kalsam kıyamet kopmazdı. Kabul ettim. İstanbul'dan uzak olduğum bu üç gün boyunca her akşam Kenan'ı aramıştım. Önemli bir gelişme olmadığını söylüyordu. Kenan da bana Pierre'in Catherine Merchant'ın adresini bulup bulmadığını soruyordu. Henüz buna vakti olmadığını ama adresi mutlaka bulacağını söyledim. Paris'e gitme durumum ortaya çıkınca da adrese bizzat bakacağımı belirttim. Paris'e indiğimizde hava çoktan kararmıştı. Görkemli kestane ağaçlarıyla süslenen kentin geniş caddeleri sessiz bir yağmurla yıkanıyordu. Sokak lambalarının ışıkları ıslak caddeler boyunca uzanıyordu. Pierre'in tüm ısrarlarına rağmen dışarı çıkma önerisini kabul etmedim. Otelde kalacağımı söyledim. Ertesi gün İstanbul'a dönüyordum. Kafayı toparlamakta yarar vardı. Ancak yemekten sonra sıkıldım. Önce resepsiyona uğradım. Görevliye Catherine Merchant mektubundaki posta kutusunun numarasını gösterdim. Nasıl bilebilirim ki dercesine yüzüme baktı. Ona Nicolas Flamel'den bahsettim. Adını bile duymamıştı. Otelden çıktım. Yağmur durmuştu. Kışın yaklaştığını sezdiren serin havayı ciğerime çekerek uzun bir yürüyüş yaptım. Otele döndüğümde üşümüştüm, yorgundum, kendimi banyoya attım. Sıcak duş iyi gelmişti, yatağa uzandım. Bir türlü uyku tutmadı, sabaha kadar yatakta dönüp durdum. Resepsiyonun arkadaşımın beni lobide beklediğini bildiren telefonu geldiğinde topu topu birkaç saat uyuyabilmiştim. Pierre'i yarım saat kadar beklettikten sonra inebildim aşağıya. Er ve Şarti'nin bürosu Île de la Cité'deki Palace de Justice civarında eski bir apartmanın ikinci katındaydı. Pierre'in tersine son derece soğuk bir adamdı Er ve Şarti. Sözleşmeyi gözden geçirdikten sonra sözleşmede sakıncalı bir yan yok. Buraya kadar boşuna gelmişsiniz. Elektronik postayla da gönderebilirdiniz dedi. Hemen ikna olmadım. Kuşku duyduğum maddeleri gösterdim. Er ve Şarti'ye duraladı. Kafası karışır gibi olmuştu. Kütüphanesinden iş hukukuyla ilgili iki kitap indirdi. Sayfalarını çevirmeye başladı. 10 dakika kadar kitaplarla boğuştuktan sonra hayır Möstüyö dedi. Daha önceden de belirttiğim gibi bu maddeler nedeniyle hiçbir hak kaybına uğramayız. İtalyanlar dürüst davranmış. Er ve Şarti'nin bürosundan ayrılırken şu senin Catherine Merchant'ın adresini hala bulamadık dedi Pierre. Ama Nicolas Flamel'in evini buldum. Hem müze hem de restoran olarak kullanılıyormuş. İstersen oraya gidelim, hem öğlen yemeği yeriz hem de şu senin yaşlı kadını sorarız. Önerisini kabul ettim. Nicolas Flamel'in evi eskiden soyluların yerleşim yeri olan Le Marie semtinde en az 300 yıllık binaların yan yana sıralandığı bir sokakta yer alıyordu. Belki de o sokaktaki binaların en yaşlısıydı. Üç katlıydı. Üzeri üçgen bir çatıyla kaplanmıştı. Demek bizim Fransız simyacı maddeleri bu evde altına çevirmiş, insanı ölümsüz kılan felsefe taşını bu yaşlı binada bulmuştu. Keşke bizim Kenan çılgını da böyle bir taşın peşine düşseydi diye düşünmekten kendimi alamadım. Böylece başımız daha az belaya girerdi. Giriş katında Pierre'in sözünü ettiği restoran yer alıyordu. Adı da Flamel'di. Kapıda bizi karşılayan garsona yemekten önce binayı gezmek istediğimizi söyledik. Yanımıza bir komi vererek ricamızı yerine getirdiler. Aslına bakarsanız öyle ilginç bir yanı yoktu evin. Restore edilmiş duvarlar, tarihin kokusunu taşıyan el yapımı mobilyalar, eski eşyalar. Ev zaten mütevazi olduğu için etkileyici bir cazibeye de sahip değildi. Gezimiz sona erip giriş kata geldiğimizde aşağıya açılan bir kapı gördüm. Komi'ye bu kapı nereye açılıyor diye sordum, mahzene açıldığını söyledi. Güya oraya yüzyıllardır hiç dokunulmamış. Nicholas Flamel'in felsefe taşı ile ilgili sırlarını açıklayan belgelerin orada bulunduğuna inanılıyormuş. Ne var ki oraya inemezmişiz, yetkililer tarafından korunmaya alınmış. Komi'nin söyledikleri hiç inandırıcı değildi. Restoranı gizemli kılmak için uydurulan şehir efsanelerinden biriydi. Beni asıl şaşırtan restorana girdiğimizde duvarlarda gördüğüm resimler oldu. Evet, uyanık okurların tahmin ettiği gibi restoranın duvarlarında Aysun Güven'le Kartal Göker'in evlerinde bulunan Nicholas Flamel'in çizdiği resimlerin aynıları asılıydı. Ayrıca restoranın bekleme bölümünde yaşlı simyacı ile ilgili afiş, kitap ve hediyelik eşyalar satılıyordu. Onlara göz atarken Catherine Merchant'ın kaleme aldığı Nicholas Flamel biyografisini gördüm. Satış görevlisine bu kadını tanıyıp tanımadığını sordum, tanımıyordu. Ama buranın en eski çalışanı olan şef garson bilebilirdi. O kitabı ve Flamel'in çizdiği afişlerin birkaç reprodüksiyonuna satın aldım. Restorana girince de yılanın haça yatay olarak çivilendiği resmin önündeki masaya oturup şef garsonu çağırdık. Catherine Merchant'a ona sordum. Bundan 15 yıl önce buraya sık sık gelirdi dedi. Flamel hakkındaki kitabı hazırlarken. O zamanlar bile çok yaşlıydı. Korkarım ölmüş olabilir. Ne yazık ki kadının adresini bilmiyordu. Şef garsondan öğreneceklerimiz bu kadardı. Soğan çorbası ve dil balığından oluşan yemeğimizi ısmarladık. Yanında da şarap. Flamel inin yemekleri fena değildi. Karnımızı doyurduktan sonra Pierre, ''Sana söylemek zorundayım.'' dedi. ''Ben bir kadına aşık oldum. Tebrik ederim, ne kadar güzel.'' ''Güzel de.'' ''Biliyorsun 3 gündür Milano'daydık. Bu öğleden sonrayı kendisine ayırmamı istiyor.'' ''Bizim Fransızın derdini anlamıştım. Ayır o zaman.'' dedim. ''Şu kadının adresine bakacaktık ya. Boş ver, aşktan daha önemli değil ya. Sonra bakarsın, bana bildirirsin.'' ''Çok anlayışlısın, teşekkür ederim. Sana söz o adresi bulacağım. Ama önce beni otele bırakırsın değil mi?'' ''Tabii. Zaten Camille'in evi de yolumuzun üzerinde. Onu alır, seni de oteline bırakırım. Hem böylece tanışmış olursunuz. Ona İstanbul'u anlattım, çok beğendi. Bu yaz tatilde Türkiye'ye gelmeyi planlıyoruz. Gelirsin tabii diye geçirdim içimden. Masraflarını da bana yazacağın faturaya ekleyeceğine göre senin için sorun yok. Böyle düşünmeme rağmen Pierre'i sevmeye başladığımı fark ediyordum. Sanırım bu yüzden sevgilisinin nasıl bir o biri olduğunu da merak etmiştim. Gerçi bizimkinin hoş bir hatunu seçeceğinden hiç kuşkum yoktu ama gördüğüm kadın tahminlerimin de ötesindeydi. Dünyanın en güzel kahverengisine sahip bir ten, parlak siyah gözler, incecik bir bel, upuzun bacaklar, Paris'te gezintiye çıkmış bir Afrika ceylanı. Pierre tanıttı, Camille. Bu laflar bana değil Kenan'a ait olmalıydı. Ne ki işte söylüyorum, Paris'te gördüğüm en güzel şeydi Camille. Keşke bir fırsat yaratıp daha fazla kalabilseydim onların yanında. Kadına ilanı aşk edeceğimden değil, bu güzelliğe biraz daha bakmak için. Ne yazık ki işte otelime gelmiştik bile. Pierre'le vedalaşıp Camille'in ince uzun parmaklarını kibarca sıkıp indim arabadan. Otele inince Kenan'ı aradım. Kadının adresini bulamadığımızı fakat Pierre'in aramayı sürdürdüğünü söyledim. Canı sıkıldı ama yapacak bir şey yoktu. Otelde bir saat kadar dinlendikten sonra yeniden sokağa çıktım. Gençliğimde kaldığım yerlere gittim. Saint Germain bulvarı boyunca gezdim. Gençken takıldığım kafelere oturdum. Montmartre'da burça oyuncaklar, gül yüzü eşarp parfüm aldım. Katya için de bir hediye alsam diye düşündüm, sonra vazgeçtim. Aktarmalı uçağımız Yeşilköy'e indiğinde saat sabahın 3'üydü. Eve varıncaya kadar 5'i oldu. Eve kimseyi uyandırmadan kendi anahtarımla girmeyi düşünüyordum. Ancak anahtarımı kilide sokmuştum ki kapı açılıverdi. Geleceğimi bilen Gülriz bütün gece uyumamış beni beklemişti. Canım karım. İşte yine evimdeydim. Duş filan almadan elbiselerimi çıkarır çıkarmaz kendimi yatağa attım. Ertesi gün kalktığımda saat 12'ye geliyordu. Perdeleri açınca dışarıda tam benim sevdiğim gibi enfes bir havanın olduğunu fark ettim. Pencereyi de açtım. Serin bir esinti odanın içine doldu. Pencereden sarkıp Gülriz'e bakındım. Bahçedeydi, çiçekleri suluyordu. Beni görünce gülümsedi. Ben de ona el salladım. Sonra banyoya girdim, yıkandım, tıraş oldum. Çıktığımda balkonda kahvaltım hazırdı. Kahvaltımı yaparken Gülriz ben yokken neler olduğunu anlatıyordu. Bir akşam Burcu'nun başı ağrımaya başlamış, Gülriz önemli olmadığını düşünerek ilaç vermemiş. Çünkü aspirin bile olsa doktorlar mümkün olduğu kadar az ilaç kullanmamızı önermişlerdi. Ancak baş ağrısı geçmek şöyle dursun, çocuğun ateşi de çıkmış. Gülriz doktor Ragıp'ı aramış, Ragıp da aspirin vermesini önermiş. Gülriz aspirini içirmiş, ne var ki Burç kusmaya başlamış. Zavallı karıcığın ne yapacağını şaşırmış. Ragıp'ı yeniden aramış, Ragıp oğlumuzun üşütmüş olabileceğini, onu sıcak tutmasını söylemiş. Bunun üzerine Gürriz'in hakkına Burç üşüttüğünde çocukluğundan beri kullandığımız bir yöntem gelmiş. Ütüyü ısıtıp araya kalınca bir havlu koyup mideyi sıcak tutmak. Ütü tedavisini uygulayınca Burç'un kusması kesilmiş. Biraz kek yiyip iki aspirin alınca ateşi de düşmüş. Sanki olay dün gece olmuş gibi heyecanla anlatmıştı bütün bunları. Onun için dünyanın en önemli meselesiydi Burç'un midesini üşütmesi. Ya benim için? Benim için de önemliydi kuşkusuz. Burç normal bir çocuk olsaydı bile önemli olurdu. Down sendromlu bir çocuk için en küçük bir hastalık bile üzerinde önemli durulması gereken bir vakadır. Ama balkonda oturmuş bir yandan tavşan kanı çayımı yudumlar, bir yandan da Gülciz'in anlattıklarını dinlerken kendime şaşarak oğlumun rahatsızlanmasının bu kez beni çok da fazla tedirgin etmediğini fark ediyorum. Son günlerde yaşadıklarımdan mı, oğlumun durumunu artık kanıksamış olmamdan mı, Gülriz'e duyduğum aşırı güvenden mi bilmiyorum. Belki de şu soruşturma beni değiştirmeye başlamıştı. Ölümler üzerinde düşünmek, cinayetler içinde yaşamak belki de yüreğimi sertleştirmiş, beni katı bir adam yapmıştı. Fakat bu sonsuza kadar sürmeyecekti. Bu soruşturma çok da uzak olmayan bir gelecekte sonuçlanacaktı. Tek dileğim bu süre içerisinde Gülriz'in bendeki değişiklikleri anlamasıydı, anlamamasıydı. Sonra nasıl olsa düzelirdim. Bütün bu yaşananlardan sonra düzelebilir miydim? Neden olmasın, değişen koşullara en yüksek düzeyde ayak uydurabilen canlı organizma insan değil midir? Yoksa evrimin en üst basamağında olabilir miydik? Evden çıkınca önce mağazaya gittim. Sekreterimden ben yokken neler olup bittiğini öğrendim. Mağaza müdürüm Cihan'la görüştüm, ardından fabrika müdürümüz Memduh Bey'i aradım. Bir makinenin parçası kırılmıştı, onun dışında işler yolundaydı. Her iki müdürüm de bana İtalyanlarla görüşmenin nasıl geçtiğini sordu. Daha önceden ağzım yandığı için henüz bir karara varamadık. Ben de onlar da düşünüyoruz dedim. Asya'nın işleri bitince Kenan'ı aradım. Cep telefonu yanıt vermiyordu. Şirkette bulamayacağımı biliyordum. Bir an Katya'yı mı arasam diye düşündüm. Son günlerde bana mesafeli durduğunu anımsayınca vazgeçip Nihat'ın telefonunu tuşladım. Neşe ile açtı telefonu bizimki. Geldin mi? Neredesin? Mağazadayım. Siz neredesiniz? Katya ve ben stüdyodayız. Kenan Cezmi abinin avukatlık bürosuna gitti. Reşat Çopur'un adresini alacakmış. Kenan da buraya dönecek. Sen de gelsene. Oğlum dışarıda yazdan kalma enfes bir gün var. Stüdyoya kapatmayın beni. Bir daha bulamayız böyle havayı. İşiniz daha çok mu? Sanmam. Katya'ya bir sorayım dedi. Kısa bir beklemenin ardından yarım saate kadar çıkabilirmişiz. İyi o zaman. Mercan'da buluşalım. Size bira ısmarlayayım. Kenan'ı da çağırırız. Nihat duralamıştı. Mercan'da olmasa? Niye be, eskiden hep orada içerdik. Yine içeriz de biliyorsun Mercan benim dükkanın olduğu pasaja çok yakın. Melek'le karşılaşmak istemiyorum. Nihat beni şaşırtmaya devam ediyordu. Daha barışmadınız mı? Ne barışacağım abi o karıyla, şeytan görsün yüzünü. Peki dükkana niye gitmiyorsun? Dükkanı da ona bıraktım. Arkadaşlarıyla mı toplanıyor, dergi mi çıkarıyor, ne hali varsa görsün. Ben kendime yeni bir iş bulacağım. İş bulamayacağını o da ben de çok iyi biliyorduk ama bunu konuşmanın anlamı yoktu. Tamam o zaman, madem Melek'le karşılaşmak istemiyorsun, biz de başka yere gideriz dedim. Katya'nın ona bir yer ismi söylediğini duydum. Ses net gelmediği için nereden bahsettiğini anlayamadım. Kısa bir sessizlikten sonra Nihat, çiçek pasajı mı deyince anladım. Aslında fena olmazdı, yıllardır ben de gitmemiştim çiçek pasajına. Orası da dükkana yakın ya diyecek oldu Nihat. Abartma be Nihat'cığım, Melek'in kalkıp çiçek pasajına gelecek hali yok ya. Katya ben bastırınca gönül rahatlığıyla olmasa da kabul etti öneriyi. Çıkmadan önce sekreterimi yanıma çağırdım. Yarınki programımı sordum. Saat 11'de mağazada tasarımcılarla toplantımız varmış. Ünlü modacılarımızdan Haluk Ziya'nın da danışman olarak katılacağı bu önemli toplantıyı tümüyle unutmuştum. Önümüzdeki yaz sezonunun kreasyonlarını konuşacaktık. Bu gece fazla içmemekte yarar vardı. Akşam yarınki toplantı için hazırlık yapmalıydım. Paris'te Nicolas Flamel'in evinden aldığım kitapla broşürü de bir poşete koyarak çıktım masadan. Çıktım mağazadan. Çiçek pasajı, namı diğer, Ristaki pasajı, Noam Tiyatrosu'nun yanmasından sonra onun yerine kurulmuştu. Noam Tiyatrosu deyip geçmeyin. Bir zamanlar Avrupa'nın en ünlü operacılarının, tiyatrocularının, şarkıcılarının sahne aldığı, dönemin padişahlarının temsillerini izlemeye geldiği bir tiyatro. Padişah geleceği zaman Beyoğlu'na, yani o zamanın Grand Rue d'Opera'sına kırmızı halılar serilirmiş. O sahneyi bugün gözümüzün önüne bile getiremiyorum. 1870 yangınında pek çok bina ile birlikte Noam Tiyatrosu da kül olunca dönemin ünlü bankerlerinden Hristaki Zakrafos efendi boş arsayı satın almış. Mimar Zano'yu görevlendirerek 1876 yılında tamamlanan orijinal adı Cité d'Opera olan çarşıyı yaptırmış. 1930'larda çiçek mezatlarının burada yapılmasıyla çiçek pasajı adını alan bu bina, Beyoğlu henüz bu kadar kirlenmemişken, henüz bu kadar karışmamışken, henüz eski İstanbul'un aykırı bir parçası iken sanatçıların, şairlerin uyrak yeriymiş. Ancak tıpkı İstanbul gibi, tıpkı Beyoğlu gibi kendi rengini, kokusunu, kimliğini yitirerek bir turist çekim merkezi haline dönüşmüştü. Belki o yüzden bizim ayağımız fazla gitmiyordu lisemizin karşısında bir gençlik boyu göz göze yaşadığımız bu tarihi pasaja. Pasajın caddeye bakan alnı, heykellerle, kabartmalarla bezeli kapısından içeri girdiğimde bizimkileri görmek için boşuna bakındım avludaki masalara. Gelmediklerini anlayınca da gençliğimizde takıldığımız meyhanenin yerini açılan restoranın önündeki kahverengi masalardan birine oturdum. Bira, midye, dolma, plaki, karides, lakerda, soğuş, domates, salatalık söyledim. Garson ayağına çabuk biriydi. Birkaç dakika içinde yetiştirdi istediklerimi. Daha ilk yudumumda boğazımı yakarak akan biranın soğukluğunu hissediyor, içimde bir hoşluk, bir hafiflik, bir sevinç duyuyordum. Bira bardağını tahta masanın üzerine indirdim. Dün bu saatlerde Paris'teydim. Bambaşka kaygılar, bambaşka korkular, bambaşka telaşlar içindeydim. Şu an sonbaharın olgun serinliği içinde çiçek pasajının avlusuna oturmuş, bir anlığına da olsa kaygılardan, korkulardan, telaşlardan kurtulmuş, ruhumu arıtan bir senfoni gibi Beyoğlu'nun dinmek bilmeyen uğultusunu dinliyordum. Biramı yaralayıp bir tür kendinden geçmişliği yaşarken geldi Katya ile Nihat. Bütün gün çalışmış olmasına rağmen Katya zinde görünüyordu. Nihat'a gelince dayağın izleri hala geçmemişti. Fakat durumuna alışmış olmalı ki kendinden memnun bir tavırla omzuma dokunarak "Vay, eski yerimize oturmuşsun ha," dedi. O itiraf etmese de oturduğumuz masa pasajın balık pazarına açılan kapısından görünmediği için ayrıca memnun olduğunu biliyordum. Böylece Melek'le karşılaştırma ihtimali hayli zayıflamış oluyordu. Yine de sırtını kapıya vererek oturmayı seçti. Katya da benim karşımdaki iskemleye yerleşti. Nihat, garsonun servis açmasını beklemeden eliyle karidesten atıştırmaya başlarken sordu. Yediğin içtiğin senin olsun, gördüğün yerleri anlat bakalım. Oğlum, bu keyif gezisi değil ki iş gezisinde. Nereleri dolaşabilirsin ki? otelden toplantı yapılacak mekanlara, oradan yeniden otele, bilemedin birkaç ilginç restoran görürsün, birkaç kadeh lezzetli şarap içersin, hepsi bu. Paris'e de geçmişsin ha, dedi Katya. Öyle oldu ama topu topu bir gün kalabildim. Paris güzel mi? Güzel. Yine de İstanbul'u hiçbir şehre değişmem. Belki çok kısa kaldığın için böyle düşünüyorsun. Yo, gençliğimde bir yıl kadar Paris'te yaşadım. Paris gerçekten güzel ama denizi olmayan bir şehir ne kadar güzel olabilir ki? Sanat merkezleri, eğlence filan diyecek olursan itiraz etmem. Fakat bence dünyanın en güzel şehri burası. Katya'nın yüzünde abartıyorsun gibilerden bir ifade belirdi. Hiç abartmıyorum. Evet, kirli, eksikleri var, düzensiz, tehlikeli, yorgun, yaşlı. İşte tam da bu nedenle, yani tüm kötü koşullara rağmen hala çekiciliğini koruyabildiği için İstanbul, yeryüzünün bütün şehirlerinden daha güzel. Yani bunu nasıl anlatayım? Bakıyorum 5 günlük seyahat yurt hasretini depreştirmiş. Başımı çevirince Kenan'ı gördüm. Nihat'ın karşısındaki boş iskemleye yerleşirken çapkın bir eda ile sordu. Nasıl? Parisli hatunlar hala güzel mi? Bir yandan da bunların hepsi şaka dercesine çapkınca göz kırpmıştı Katya'ya. Paris'te o kadar az kaldım ki kadınlara bakacak vakit bulamadım. Kenan uzatacaktı, o anda garson dikiliverdi başucumuzda. Garsona 4 bira söyledim. Garson gidince Kenan kaldığı yerden devam etti Mavra'ya. Anlat bakalım Selim, Katya'nın yanında utandığın için söylemiyorsun. Pierre eminim bütün gece kulüplerini gezdirmiştir sana. İşi pişkinliğe vurdum. Kalsaydım gezerdik, sizi yalnız bırakmamak için hemen uçağa atlayıp geldim. Ama madem sordun söyleyeyim. Pierre'in yanında bir siyahi hanım vardı. Bir Afrika ceylanı kadar güzeldi. Sen misin bunu söyleyen? Vay, demek Afrika ceylanı ha, diyerek iyice sulandırdı Kenan. Nihat, görüyor musun? Zenci Dilber bizimkini şair yapmış. Yakında senin meleğin elinden alacak mesleğini. Şair olur muyum bilmem. Bildiğim şu, o siyahi kadın dahil Paris'teki kadınların hiçbiri Katya'nın eline su dökemez dedim. Genç kadının gözleri ışıldadı. Teşekkür ederim Selim. Demek ki bu masada gerçek beyefendiler de var. Garson elinde tepsiyle masaya gelince muhabbet yine bölündü. Garson altın sarısı biraların buğulu camın içinde ağır ağır salındığı bardakları masanın üzerine bıraktı. Garsonun bıraktığı bardakları neredeyse havada kapıp tokuşturduk. Dostluğa. Biraları içip Katya dışında üçümüz eski bir alışkanlıkla aynı anda ağzımızı elimizin tersiyle sildikten sonra ciddileşti Kenan. Şu Catherine Merchant'ı bulamadın ha? Bulamadım. Nicholas Flamel'in bilmem kaç yüzyıllık evini buldum. Ne yazık ki kadının adresini bulamadım. Moralini bozma. Pierre araştırıyor. Mutlaka bulur. Kenan'ın canı sıkılır gibi oldu. Benim kadını bulup konuşmamı umduğunu o anda anladım. Nicholas Flamel'in evi nasıl diye sordu. İlginç bir yer mi? Büyüye, simyaya merakı olanlar için ilginç tabii. Çünkü Flamel onların peygamberi gibi. Harry Potter'dan sonra ziyaretçileri acayip artmış. Eğilip masanın altına koyduğum poşeti açtım. Oradan bunları aldım diyerek Catherine Merchant'ın yazdığı Nicholas Flamel'in biyografi kitabıyla afişleri çıkarıp uzattım. Kenan biyografi kitabını, Katya ile Nihat da afişleri incelerken konuşmamı sürdürdüm. Orada gördüklerim dizenin söylediklerini doğruluyor. Öyle yaşamın sınırını... Yaşamın sırrını çözüp dünyayı ele geçirmeye çalışan bir tarikat yok karşımızda. Dediğim gibi şu Harry Potter çılgınlığı olmasa belki Aysun Güven de Nicholas Flamel'in farkına varmayacaktı. Bence cinayetlerin Catherine Merchant'la hiçbir ilgisi yok. Bunu söylemek için biraz erken değil mi dedi Kenan. Başını kitaptan kaldırarak Catherine Merchant denen kadınla Aysun'un ilişkisini çözümleyemedik hala. Bunda çözümlenemeyecek ne var? Aysun, Nicholas Flamel'e ilgisi yüzünden kadınla tanıştı. Muhtemelen kadın da ondan yazdığı biyografiyle ilgili yardım istedi. Aysun'a da parayı bu nedenle gönderiyordu. Aysun'un parayı ondan aldığından da emin değiliz. Bence ondan alıyordur. Birden aklıma gelmiş gibi sordum. Sahi mektup ne oldu? Yanıt verdi mi Catherine Verchin? Biraz şaşırmıştı Kenan. Mektup bana mı gelecekti? Evet, senin stüdyonun adresini verdim. Stüdyoya mektup filan gelmedi dedi Kenan. İlgisini yitirmiş gibi kitabı masanın üzerine koydu. Neyse gelir herhalde. Bu arada siz ne yaptınız diye sordum. Hiç sorma dedi Nihat. Kötü kötü gülerek açıklamaya başlayacaktı ki Kenan Katya'ya çaktırmadan koluna vurdu. Nihat toparlandı. Onun yerine Kenan konuşmaya başladı. Abi hiç beklemediğimiz bir durum ortaya çıktı. Reşat Çopur'u tahliye ettiler. Nihat'ın söylemek istediği bu değildi. Ama anladığım kadarıyla Katya'nın yanında konuşulması sakıncalı bir konuydu. Ben de üstelemedim. Vay be, demek bıraktılar herifi. Peki şimdi ne olacak? Davayı soruyorsan dışarıdan devam edecek. Çopur'la görüşmemizi soruyorsan sen haklı çıktın. Avukatı bizi sallıyor. O yüzden Cezmi abiyi aradım. Bilirsin onun kolu uzundur. Dava dosyasından Çopur'un adresini aldırdım. Artık adamın kahvehanesinin yerini biliyoruz. İstediğimiz an gidip konuşabiliriz. Katya bu konunun konuşulmasından hoşlanmıyordu. Belki tepki olsun diye, belki de ihtiyacı olduğu için tuvalete gitti. Katya gider gitmez, az önceki mesele neydi diye sordum. Çekingen gözlerle restoranın kapısından içeri girmekte olan Katya'yı süzen Nihat başını sallayarak ''Ya hiç sorma'' dedi. Başkomiser Cüneyt ağzımıza sıçtı. Eğer Katya duyacak olursa bir de o ağzımıza sıçar diye uyardı Kenan. Onun gözleri de restoranın içinde kayboluncaya kadar Katya'yı takip etmişti. Boynunu büktü Nihat. Kusura bakma, ağzımdan kaçtı, bir daha olmaz. Olmasın abi, Melek'ten sonra bir de Katya'yı almayalım başımıza. Ya anlatsanız oğlum şu olayı dedim oturduğum iskemlede sabırsızlıkla kıvranarak. Meraktan öleceğim ya. Mürsel puştu, Cüneyt'in muhbiri ya. Gitmiş anlatmış olanları. Tamam da Cüneyt dükkanı basanların biz olduğunu nereden biliyor? Mürsel bizi tanımaz ki. Cüneyt'e bu cinayetleri sormuştuk ya diye açıkladı Kenan. Mürsel eşkalimizi anlatınca adam kaçın kurası anında tespit etti beni. Ya Nihat'ı? Kızgın bakışlarla Nihat'ı dağladı Kenan. Onu bulması için kafa yormasına gerek yok ki. Arkadaşımız biz Suriye pasajına gelmeden önce Mürsel'le yaptığı muhabbet sırasında Aslıhan pasajında sahaf dükkanın var diyerek kendini ihbar etmiş zaten. Adamı aklı başında biri sanmıştım. Herif yamyammış. Peki Cüneyt ne yaptı diye konuya döndüm. Bir fırça bir fırça. Başkaları olsa haneye tecavüzden üçünüzü de tutuklamıştım dedi. Bu işe karışmayacağıma dair benden söz aldı. Beni de biliyor mu diye sordum. Bilmiyor. Senin koruma olduğunu, o gün için tuttuğumu söyledim. İnanmadı ama çok da üstelemedi. Merak etme, fırtına geçti artık. Şanslı adamsın, yurt dışında olman seni kurtardı. Öyle diyorsun da ya başımız belaya girer de yine karakolluk olursak? Demek ki karakolluk olmayacağız abi. Bu Kenan adamı çıldırtırdı. Nasıl olmayacağız abi? Reşat Çopur'la görüşelim diyorsun. Adamın bizi nasıl karşılayacağını biliyor musun? Ya terslik çıkarırsa? Terslik çıkarırsa geri adım atarız dedi. Sakindi, kararlıydı. Artık daha temkinli yürüyeceğiz. Yüzüme baktı. Bu işi yapmak zorunda değilsin. İstersen Çopur'la görüşmeye gelme diyecek sandım. Başka çare var mı Selimcim diye sormakla yetindi. Var diye bağırmak geldi içimden. Bu işi hemen şimdi bırakmak. Yapmadım tabii. Yeniden tartışmaların başına dönmekten başka bir işe yaramazdı bu. Derinden bir iç geçirerek bardağıma uzandım. Kenan canımın sıkıldığını anlamıştı. O da kaldırdı bardağını. Dostluğa diyerek benimkiyle tokuşturdu. Nihat geri durur mu? Onun bardağı da havada yakaladı bizi. Dostluğa. Belki de üçümüzü birden mahvedecek olan bu ilişki nasıl bir dostluksa. Ben de zoraki mırıldandım dostluğa. Biz dosttan sayılmıyor muyuz? Bu sözler masaya dönen Katya'dan çıkmıştı. Hiç olur mu canım dedik. Haydi bardaklar Katya ile birlikte bir daha kalktı dostluğa. Patates kızartması söyledim dedi Katya. Makyajını tazelediği de belli oluyordu. Sahiden niye masada patates kızartması yoktu? Zararlı oğlum dedim. Biz artık genç sayılmayız. Abi patates kızartması olmadan bira içilir mi? Sevgilisine döndü Kenan. 11. sınıftan sonra her fırsatta soluğu burada alırdık biz. Durdu, etrafa bakındı. O zamanlar buzlu badem satıcıları, akordeonuyla Madame Anahit, ellerinde darbuka, keman, klarnet, fasıl yapan roman gençleri, hatta adı neydi unuttum, tansiyon ölçen bir adam vardı. Belki şimdi de vardır dedim. Ne zamandır gelmiyoruz buraya. Sahi ya, ne kadar zamandır gelmiyoruz buraya diye tekrarladı Kenan. Sanki eski anıları görecekmiş gibi binalara, masalara, sandalyelere, insanlara baktı. Artık eskisi kadar ilginç gelmiyor mu burası bize? Büyüdük mü yoksa o hırgürün içinde gençliğimizi mi unuttuk? Yaşlandık desene şuna dedi Nihat. Kenan burun kıvırdı. Siktir lan, ben yaşlanmadım, kendi adına konuş. Ne kadar ayıp dedi Katya. Ancak hiç de utanmış gibi bir hali yoktu. Hatta yeşil gözlerinde arsız bir parıltı gizleniyordu. Bizim Gülriz olsa şimdi yüzü kıpkırmızı olmuştu. Niye ayıpmış Katya'cığım? Bu İbne kendini yaşlı hissediyor diye ben de mi yaşlı olacağım? Bana bakıp göz kırptı. Biz Selim'le hiç yaşlanmayacağız. Kusura bakma Kenancığım diyerek uçarı arkadaşımı yalnız bıraktım. Ama bunun için ölmemiz lazım. Buyurun, huzurlarınızda mantık abidesi Selim Bey. Ya arkadaş, ağzınızdan hayırlı bir laf çıkmaz mı sizin? Ya yaşlılık ya ölüm. Elini kaldırdı, şakayla karışık meydan okur gibi salladı. Ulan size inat, yaşlanmayacağım, ölmeyeceğim, anladınız mı? Kenan'a en büyük darbe sevdiği kadından geldi. Hadi ölümsüzlük meselesini fotoğraflarla hallettin Kenancığım. Ki şu cinayet soruşturmasına biraz daha takılırsan bunu yapabileceğinden çok da pek de emin değilim ya. Ama yaşlılığın önüne geçemezsin. Bu doğa yasası. Yapmacıktan ağlamaklı bir ifade takındı Kenan. Bari sen söyleme be Katya. Bu kadar gerçekçi olman gerekiyor mu? Gerekiyor dedi Katya. Yoksa ayakta kalamayız. Yanıt vermedi Kenan. Etrafa baktı yeniden. Ben ne buraları unuttum ne de gençliğimi. Katya'ya döndü. Katyuşa, şu iş bitsin. Beyoğlu'nu anlatan bir fotoğraf sergisi açalım, olur mu? Genç kadının yüzü ışıdı. Olur tabii. Sana anlatmak istediğim de bu işte. Kim kimi neden öldürmüş? Bunu polislere bırakıp biz böyle sergiler düşünmeliyiz. Kenan, neden beni anlamıyorsunuz dercesine baktı Katya'ya. Ama yeni bir tartışma başlatmak istemediğinden olacak, merak etme işler yoluna girecek diyerek konuyu kapatmayı seçti. Sahi biz yarın ne çekiyoruz? Arkadaşları tarafından başına taşla vurularak öldürülen tinerci çocuğu. Ama stüdyoda değil, dışarıda çekeceğiz. Şansımızdan havalar da iyi gidiyor. Çocuk Taksim Parkı'nda öldürülmüştü değil mi? Evet, yalnız orası çekim için uygun değil. Park ana baba günü. Herkes başımıza toplanır, çalışamayız. Ben daha iyi bir yer buldum. Galata Mevlevihanesi'ne bahçesi.